Ayrım 27, 3. İkiz Ken Follett, sayfa 316. Barrington bir süre daha düşündükten sonra telefonu kaldırdı ve Jack'i aradı. Biyokimya kitaplığının genişletilmesine ilişkin pusulanın bir kopyasını da bana yolladığın için teşekkürler diye konuşmaya başladı. Karşı taraf şaşırmış gibi biraz durakladı. Ha evet, çok oluyor ama gene de yazım okumak için vakit ayırmış olmana sevindim. Barrington o yazıya şöyle bir bakmıştı, o da kıtı kıtına. Bu önerinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Ödenekler kuruluna gelince seni destekleyeceğimi haber vermek için aradım.
Teşekkür ederim, bunu duyduğuma çok sevindim.
Gerçekte parasal katkı sağlamak için gene TİKO'yu da ikna edebilirdim. Jack bu fikre heyecanla sarıldı.
O durumda gene TİKO biyokimya kitaplığı adını verirdik.
Bu çok iyi olur, ben bu konuyu onlarla konuşurum. Barrington Gene'i konusunu o açsın istiyordu ama tenis konusunu açarak da oraya gelinebilirdi. Yazı nasıl geçirdin dedi. Wimbledon turnuvasına katıldın mı?
Bu yıl katılmadım, işlerim çoktu.
Bu çok fena. Korkarak telefonu kapatacakmış gibi yaptı. Bunu sonra konuşuruz dedi. Umduğu gibi oldu. Jack ondan önce davrandı.
Ha Barry, gazetelerin verdiği şu saçma sapan haberlere ne diyorsun? Gene hakkında yazılanlara.
Barrington sevindiğini belli etmeden konuyu pek de ciddiye almıyormuş gibi, ha anladım, onlar bir kaşık suda fırtına koparıyorlar dedi.
Onu çok aradım fakat ofisinde bulamadım.
Genetik o konusunda endişelenmene gerek yok dedi Barrington. Oysa Jack şirketten hiç söz etmemişti. Onlar bu konuda çok rahatlar diye sürdürdü. Neyse ki Morris büyük bir kararlılık göstererek hemen harekete geçti de.
Disiplin kurulundan söz ediyorsun yani.
Bunun sadece bir formalite olduğunu düşünüyorum ben. Gene üniversitenin huzurunu bozuyor. Çalışmalarını durdurmaya yanaşmadığı gibi üstelik gitti basına açıklamalar yaptı. Bu durumda kendisini bile savunamayacak duruma geldi. Duruma egemen olduğumuzu genetik odakilere anlattım. Şimdilik durum kolejle ilişkileri tehdit edecek boyutta değil.
Çok iyi.
Eğer kuruluşu ya da bu nedenle Morris'e karşı Gene'yi tutacak olursa işte o zaman yandık. Ama ben böyle bir olasılığı düşünemiyorum bile. Senin fikrin ne?
Barrington soluğunu tuttu. Kurulun başkanı olduğumu biliyorsun değil mi?
Barrington soruyu yanıtlamaktan kaçındı lanet. Evet,
bu çeşit kurulların başına sorumluluğun bilincinde ciddi bir başkanın getirilmiş olmasına sevindim.
Kabak kafalı felsefe profesöründen söz ederek, eğer Malcolm Barnett başkan olsaydı neler olacağını Tanrı bilirdi.
Jack sesli sesli güldü. Senato bu konularda çok daha duyarlı. Malcolm'u park kurulunun başına getirmeyeceklerdi. O bunu sosyal bir değişiklik aracı olarak kullanacaktır.
Senin başkanlığındaki kurulun rektörü destekleyeceğinden hiç kuşkum yok.
Jack gene öyle karşısındakini rahatlatmayacak ikircikli bir yanıt verdi. Kurulun öteki üyelerinin nasıl bir tavır koyacağı önceden kestirilemez.
Piç herif, bana işkence olsun diye söylüyorsun bunları değil mi?
Ama başkan da Boston korkuluğu değil ya. Öyle olmadığından da hiç kuşkum yok elbet.
Barrington alnından süzülen bir ter damlacığını sildi. Ardından kısa bir duraklama oldu.
Barry, oturumla ilgili peşin bir yargıda bulunmak hiç doğru olmazdı.
Canın cehenneme. Ama galiba genetik onun bu konuda herhangi bir endişeye düşmesine gerek yok.
Şimdi oldu işte. Teşekkür ederim Jack, bunu duyduğuma sevindim. Bu konuştuklarımız kesinlikle aramızda kalmalı.
Kesinlikle.
Öyleyse yarın görüşürüz.
Güle güle.
Barrington telefonu kapadı. Tanrım, neyse bitti. Acaba Jack rüşvet verildiğini anlamış, kendisini buna inandırmış mıydı? Yoksa sonuna kadar her şeyi anladı da anlamamış gibi mi yapmıştı?
Kurulu onun istediği doğrultusunda yönlendireceği sürece o hiç önemli değildi.
Her şey böylece noktalanmış olmuyordu elbet. Kurulun kararı Senato Genel Kurulunca da ele alınacaktı. Gene o aşamada sıkı bir avukat tutabilir ve üniversite aleyhine yüklüce bir tazminat davası açabilirdi.
Dava yıllarca sürüp gidebilirdi de. Ama Gene'nin araştırmaları durdurulmuş olurdu. Önemli olan da buydu.
Öte yandan kurulun kararına çantada keklik gözüyle bakılamazdı. Yarın sabah evdeki hesap çarşıya uymazsa, genetikonun sakladığı pisliklerin peşini bırakmayan Gene öğleye kalmaz işinin başına dönebilirdi.
Barrington korkuyla karışık bir ürperti geçirdi.
Tanrı saklasın. Bloknot önüne çekti ve kurul üyelerinin adlarını kaydetmeye başladı. Jack Bajan kitaplık, Tenniel Bidonam sanat tarihi, Milton Powers matematik bölümü, Mark Trader antropoloji bölümü, Jane Addlesborough fizik bölümü. Bidonam, Powers ve Trader, kariyerleri Jones Falls ve onun saygınlık ve başarısının sürekliliğine bağlı olan bu yıllanmış profesörler geleneklerine bağlı insanlardı. Üniversite rektörünü desteklemeyecekleri düşünülemezdi bile. Barrington rahatladı. Yarışın sürpriz atı Jane Addlesborough denilen kadındı. Onunla daha sonra ilgilenirdi. 33. Bölüm. I-95 yolunda Philadelphia'ya doğru yol alırken Jeanne'nin kafası gene Steve Logan'a takıldı. Dün gece ayrılırlarken Jones Falls kampüsünün konukları ayrılan park yerinde onu öpmüştü. Dolgun ve sert dudakları vardı. Teni de sıcacıktı. Bunu bir kez daha yapmayı çok isterdi. Yaşından dolayı ona neden ön yargılı davranmıştı sanki? Yaşlı erkeklerin de kusursuz olmayanları yok muydu? 39 yaşındaki Will Temple büyük bir servete konacak olan kafasız bir kız uğruna onu terk etmemiş miydi? Onun olgunluğu da o kadardı işte. İyi bir istasyon yakalamak için radyonun arama düğmesine dokundu ve Come As You Are'ı çalan Nirvana'yı buldu. Kendi yaşında ya da kendinden küçük bir erkekle buluşacağını düşündüğünde içine bir korku düşerdi. Tam Nirvana'nın izindeyken yaşanan hem tatlı hem tehlikeli tuhaf bir duyguydu bu. Yaşlı erkekler güven verici olurdu, onlar ne yapacaklarını bilirlerdi. Bu ben miyim şimdi diye düşündü. Jeanne Ferrami, aklına estiği gibi hareket eden ve de dünyaya meydan okuyan kadın. Bana güven mi gerek? Haydi canım sen de. Fakat doğruydu, belki de babası yüzünden. Ondan sonra hayatında sorumsuz bir başka erkek daha bulunsun istemiyordu. Öte yandan babası gençler kadar yaşlıların da sorunsuz olabileceğinin en canlı kanıtıydı. Babası şu anda belki de ucuz Baltimore otellerinden birinde uyumaktaydı. Televizyon ve bilgisayardan eline geçen paraları içki ve kumara yatırınca o parayla uzun süre idare edemezdi zaten. Ya başka şeyler çalacak ya da öteki kızının Patty'nin insafına sığınacaktı. Bununla birlikte bu kaza sayesinde Steve Logan'ı tanımıştı. Jeanne'nin prensi oydu. Haydi be dedi içinden. Bir dahaki sefer Steve Logan'ı gördüğümde onu tekrar öpeceğim. Hem bu kez doğru dürüst öpeceğim. Mercedes'iyle Philadelphia'nın kalabalık yollarında güçlükle ilerlerken sinirleri gerildi. Büyük bir keşfe çıkmış gibi hissediyordu kendini. Belki de Steve ve Dennis bilmecesini çözmek üzereydi. Aventine Kliniği, Schuylkill Irmağı'nın batısında üniversite kentindeydi. Kolej binalarıyla öğrencilerin kaldığı pansiyonlara da çok yakındı. Kliniğin kendisi dört bir yana ağaçlarla çevrili, alçacık çok hoş bir binaydı. Jeanne arabasını sokakta bir parkometrenin yanına bırakarak içeri girdi. Bekleme yerinde dört kişi vardı, ikisi genç bir çiftti. Kadın çok gergin görünüyordu, erkekse sinirliydi. Bunların dışında ve Jeanne'nin yaşında iki kadın daha vardı. Hepsi de kare biçiminde yerleştirilen alçak sedirlerde oturmuş dergilere bakıyorlardı. Şen şakrak bir görevli Jeanne'ye de oturmasını söyledi. Jeanne Genetiko şirketini tanıtan pırıl pırıl bir broşür aldı eline. Broşürü açık olarak önüne yaydı ama okumuyordu. Bunun yerine sinirlerini yatıştırmak için bekleme odasının duvarlarındaki anlamsız soyut resimlere gözlerini dikti. Bir yandan halı kaplı döşemenin üzerine ayaklarını vurup duruyordu. Jeanne hastanelerden nefret ederdi. Bugüne kadar hastaneye tek bir kez yatmıştı. O da 23 yaşındayken kürtaj geçirdiğinde. Baba hırslı bir sinema yönetmeniydi. İlişkileri kesildiği için doğum kontrol hapı almıyordu. Adam birkaç gün sonra geri döndüğünde aralarında yeniden bir yakınlaşma olmuş ve korunmadan sevişmişler, ardından da hamile kalmıştı. Başarılı bir operasyon geçirdiği halde Jeanne günlerce ağlamıştı. Sinema yönetmeni sonuna kadar ona destek olduğu halde Jeanne'nin adama karşı duyduğu aşk yok olmuştu. Adamın ilk Hollywood denemesi bir vurkır filmiydi. Jeanne Baltimore'daki Charles sinemasında filmi görmeye gitmişti. Bir takım insanları sürekli olarak birbirlerine ateş etmelerinin dışında filmin tek beşeri yanı baş kahramanın sevgilisi olan kızın kürtajdan sonra bunalıma girmesi, ardından da adamı terk etmesiydi. Polis dedektifi olan adamsa büyük bir şaşkınlık içinde düş kırıklığına uğramıştı ve Jean'i hüngür hüngür ağlamıştı. Olayı o gün bugün acı bir anı olarak içinde taşırdı. Jean'i ayağa kalktı ve volta atmaya başladı. Bir dakika sonra arka taraflardan birileri belirdi ve Doktor Ferrami dedi yüksek sesle. 50 yaşlarında hoş bir adamdı ama tedirgin bir hali vardı. Tepesi adam akıllı açılmış, kızılımsı saçları bir maymununkiler gibi püskül halinde aşağıya sarkıyordu. ''Merhaba, merhaba, sizi tanıdığıma sevindim.'' dedi hiç de yakışık almayan bir coşkuyla. Jean'i adamın elini sıktı. ''Dün gece Mr. Ringwood'la konuşmuştum.'' dedi. ''Evet, evet, ben onun meslektaşıyım. Adım Dick Minsky. Tanıştığımıza sevindim.'' Adamın sinirsel bir tiki vardı. Her birkaç saniyede bir gözlerini kırpıştırıyordu. Jean'i adama acıdı. Dick onu merdivenlerin oraya kadar götürdü. ''Acaba sorabilir miyim, sizi böyle bir araştırmaya iten nedir?'' ''Tıbbi bir bilmece.'' diye açıkladı Jean'i. ''İki kadının tek yumurta ikizi oldukları kuşku götürmeyen iki oğulları var. Ne var ki bunlar akraba görünmüyorlar.'' Saptayabildiğim tek bağlantı her iki kadının da hamile kalmadan önce tedavi görmüş olmaları. Adam sanki deminden beri söylenenleri dinlemiyormuş gibi ya öyle mi dedi. Jean'i çok şaşırdı. Oysa adamın ilgisini çekeceğini sanmıştı. Bir köşe ofise girdiler. Tüm kayıtlarımız bilgisayar belleğine alınabilir. Ancak doğru kodunuz varsa. Adam bir ekranın başına geçti. Şimdi ilgilendiğimiz hastaların adı. Charlotte Pinker ve Lorraine Logan. Jean'i sabırsızlanmaya başladı. Bu kayıtlar ortaya çıkmayabilirdi. Odanın her tarafını gözden geçirdi. Bir evrak memuru için burası çok büyük bir ofisti. Dick'in konumu Mr. Ringwood'un meslektaşı olmakla sınırlı olmamalı diye düşündü. ''Klinikteki göreviniz nedir?'' Dick dedi.
''Kliniğin müdürüyüm.''
Jean'i kaşlarını havaya kaldırdı ama adam gözlerini klavyeden ayırmıyordu. Jean'in araştırmalarıyla üst düzey bir şirket yöneticisinin ilgilenmiş olmasına bir anlam veremedi. İçine kurt düştü. Dick yüzüne ciddi bir ifade vererek çok tuhaf dedi. Bilgisayar kayıtlarımızda her ikisinin adına da rastlanmıyor. Jean'in tedirginliği arttı. Yalan söylüyor diye düşündü. Görünen o ki bilmecenin çözüm umudu gene çok uzaklaşacağı benziyordu. Tüm bedenini düş kırıklığıyla karışık bir duygu kapladı. Morali iyice bozulmuştu. Dick ekranı Jean'i de görebilsin diye ona doğru çevirdi. ''Adlarını doğru yazdım değil mi?''
''Doğru yazdım.''
''Acaba kliniğimizde hangi tarihlerde tedavi görmüşler?''
''25 yıl kadar önce.''
Dick başını doğrultarak ''Ya işte böyle.'' dedi. Göz kırpmaları daha da arttı. ''Bu durumda korkarım buralara kadar boşuna zahmet ettiniz.''
''Neden o?''
''Biz eski kayıtları o kadar saklamayız. Bizim şirketçe belgeleme yöntemimiz bu.''
Jean'i gözlerini kısarak adamın yüzüne baktı.
''Demek eski kayıtlarınızı atıyorsunuz öyle mi?''
''Evet, üzerinden 20 yıl geçince onları yok ederiz. Ancak hasta yeniden kliniğe yatmışsa durum değişir. O zaman kayıt bilgisayara işlenir.''
Buralara kadar boşuna gelmişti demek. Oysa şu birkaç saat içinde yarınki savunmasını hazırlayabilirdi. Deli olmak işten değildi. Buruk bir sesle, ''Mr. Ringwood'un dün gece telefonda konuşurken bana bu durumdan söz etmemesi çok tuhaf.'' dedi.
''Doğrusu söz etmesi gerekirdi. Belki de tarihleri yanlış bildirdiniz.''
''Bu iki kadının 23 yıl önce bu klinikte tedavi gördüklerini söylediğimi çok iyi hatırlıyorum.''
Jean'i hatta süreyi doğru hesaplayabilmek için Steve'in yaşına bir yıl eklediğini bile hatırladı.
''Anlaşılması zor bir durum.''
Jean'in nedense işin bu noktaya gelmiş olmasına pek şaşma. Dick Minsky abartılı cana yakınlığı ve sinirli göz kırpmalarıyla suçluluk bilincindeki bir insanın karikatüründen farksızdı. Bilgisayar ekranını başlangıç durumuna getirdi, üzgün görülmeye çalışarak
''Korkarım sizin için yapabileceğim başka bir şey yok.'' dedi.
''Mr. Ringwood'la konuşabilir miyiz? Kayıt kartlarının yırtılıp atıldığını bana neden söylemediğini sorabilir miyiz acaba?''
''Ne yazık ki Peter hasta, bugün işe gelmedi.''
''Çok ilginç bir rastlantı.''
Adam sıkıldığını belli etmeye çalışsa da sonuç bir maskaralıktan başka bir şey değildi.
''Umarım sizden bir şeyler sakladığımızı ima etmiyorsunuzdur.'' dedi.
''Böyle bir şey düşünmem için bir neden var mı?''
''Bilemem.'' Adam ayağa kalktı. ''Artık korkarım size daha fazla zaman ayıramam.'' dedi. Jeanne de ayağa kalktı ve Dick'in önü sıra kapıya doğru yürüdü. Dick, Jeanne'nin arkasından merdivenlere indi, giriş bölümüne geldiler. Dick tok bir sesle "Size iyi günler" dedi.
"Hoşça kalın."
Jeanne kapının önüne gelince durakladı. Bu işin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktu. Onlara kolay lokma olmadığını göstermek için kışkırtıcı bir şey yapmayı kafasına koydu. Önce etrafı şöyle bir kolaçan etmeye karar verdi. Park yeri doktorlara ait son model Cadillac ve BMW'lerle doluydu. Binanın öbür ucunda dolaşmaya başladı. Beyaz sakallı bir zenci yeri göğü birbirine katan motorlu bir aygıtla yerleri süpürüyordu. Orada ilgi çekici, dikkate değer bir şey görünmüyordu. Üzerinde en ufak şu bu bulunmayan bir duvarla karşılaşınca geri döndü. Cephedeki cam kapıdan Dick Minsky'yi gördü. Hala binanın giriş bölümündeydi. Şen şakrak sekreterle konuşuyordu. Jeanne'nin oralarda dolaştığını görünce merakla o tarafa doğru baktı. Jeanne binanın öbür yanını dolanarak çöplerin toplandığı bir yere geldi. Kalın eldivenli üç kişi kamyona çöp dolduruyordu. Bu çok saçma bir şey diye düşündü. İçinden çıkılması zor bir bilmeceyi çözmeye çalışan bir dedektiften farkı yoktu. Tam geri dönmek üzereydi ki gözüne bir şey çarptı. Adamlar koca koca çöp torbalarını hiç de öyle zorlanmadan kaldırabiliyorlardı. Kliniğin attığı hem hafif hem de havaleli olan bu şeyler neyin nesiydi? Sakın o yırtılıp atılan kağıtlar olmasındı. Dick Minsky'nin sesi hala kulağındaydı. Adamın ürkütücü bir görünümü vardı.
"Artık lütfen burayı terk eder misiniz Doktor Ferrami?"
Jeanne başını arkaya doğru çevirince adamın binanın köşesinden kendine doğru yaklaştığını gördü. Yanında resmi üniformalı bir güvenlik görevlisi vardı. Jeanne çok çabuk torbaların üst üste yığılı olduğu yere doğru yürüdü.
"Dick Minsky bağırdı. Hey!"
Çöpçüler dik dik ona baklar ama o hiç aldırmadı. Torbalardan birini yırtarak elini soktu ve içinden avuç dolusu bir şeyler çıkardı. Bunlar dar, uzunca ve incecik kahverengi kartlardı. Yakından bakınca kimi kartlara elle, kimi kartlara ise daktiloyla bir şeyler yazılı olduğunu gördü. Bunlar yırtılıp atılan hasta kayıt kartları olmalıydı. Bugün bu kadar çok torbanın atılmasının tek bir nedeni olabilirdi. Hasta kayıt kartlarını onun telefonundan ancak birkaç saat sonra bu sabah yok etmişlerdi demek. Elindekileri yere atarak oradan uzaklaştı. Çöpçülerden biri arkasından kızgın bir sesle bağırdı ama o duymazlıktan geldi. Artık en ufak bir kuşkusu kalmamıştı. Elleri kalçasında Dick Minsky'nin karşısına dikildi. Demek ona yalan söylemişti. Demek bu yüzden o kadar sinirliydi.
"Burada utanç verici bir sırrınız var, doğru söyleyin öyle değil mi?" diye bağırdı. "Bu belgelerde o sırrı yok etmeye çalıştığınız ortada."
Dick korktu ve "Hiç de öyle değil" diyebildi. "Hem biliyor musunuz, bu sözlerle bize hakaret etmiş oluyorsunuz."
"Elbette hakaret ediyorum" dedi Jeanne.
Kıvrık halde hala elinde tuttuğu genetiko broşürünü ona doğru uzatarak
"Bu araştırma benim için çok önemlidir. Şuna inanmalısınız ki bu konuda bana yalan söyleyen yandı demektir."
"Dick lütfen buradan gidin" dedi.
Güvenlik görevlisi Jeanne'yi sol bileğinden kavradı.
"Gidiyorum" dedi. "Beni tutmanıza gerek yok."
Adam onu hala bırakmıyordu. "Lütfen şu taraftan" dedi. Saçları kırlaşmış, şiş göbekli orta yaşlarda biriydi. Bu durumda Jeanne'ye bir zarar gelmezdi ondan. Sağ eliyle adamın onu kavrayan kolunu yakaladı. Kolun üst kısmı gevşek kaslıydı. "Jeanne bırak lütfen" dedi. Ve adamın kolunu sıktı. Jeanne'nin çok güçlü elleri vardı. "Benim" diyen erkek onun kadar sıkı kavrayamazdı. Güvenlik görevlisi Jeanne'yi bileğinden tutmuş bırakmak istemiyordu ama kendi kolunun acısına da dayanamıyordu. Bir süre sonra Jeanne'yi bıraktı.
"Jeanne teşekkür ederim" dedi ve yanlarından ayrıldı. Şimdi içi rahattı. Bu klinikte kanıtlar bulunabileceğini düşünürken demek haklıymış.
Jeanne'nin bir şey öğrenmesini engelleme çabaları gizledikleri bir suçları olduğunun en büyük kanıtıydı. Bilmecenin çözümü burayla bağlantılıydı. Jeanne arabasının bulunduğu yere doğru yürüdü ama arabaya girmedi. Saat 2:30 olduğu halde hala yemek yememişti. Heyecanından karnı acıkmamıştı da ama bir bardak kahve içse fena olmazdı. Yolun karşı sırasındaki Gospel Hall'un bitişiğinde bir kafeterya vardı. Çok da ucuz ve temiz bir yere benziyordu. Karşıdan karşıya geçerek içeri girdi. Dick Minsky'yi tehdit etmesi boşunaydı. Onu incitmesi için bir neden yoktu.
Adama bağırıp çağırarak eline ne geçmişti sanki? Gerçekle yalan söylediğini açıklarken ona eliyle şöyle bir dokunmuştu o kadar. Onlar şimdi tetiktelerdi. Kafede yemeklerini bitirmiş birkaç öğrencinin dışında başka kimse yoktu. Kendine kahve bir de salata ısmarladı. Sipariş ettiklerini beklerken kliniğin girişinden aldığı broşürü açtı ve okumaya başladı.
Aventine Kliniği 1972'de Genetiko şirketi tarafından tüpte döllenmeyi ya da gazetelerin deyimiyle tüp bebeği gerçekleştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmak amacıyla bir öncü tıp merkezi olarak kuruldu. Ve böylece her şey bir anda aydınlanıvermişti.
27. ayrımın sonu. Sayfa 327.